Ayrım 9.
Sayfa 101. Bu ruhun ve tabiatın okunması, milleti teşkil eden bu insanların bir bakışta göze çarpmayan iç hallerinin, bilinmeyen bir kitabın sayfaları gibi yaprak yaprak açılması, benim için yeni ve gerçekten ilgi çekici bir şeydi. Burada biraz değinmeye çalışacağım bu görüş ve incelemeler, eski Osmanlı Devleti'nin son devrine, yani İmparatorluk Türkiye'sine aittir. Bu görgü ve hükümlerimin bugünkü Cumhuriyet kuşakları ve Cumhuriyet Türkiye'si ile elbette ki benzerliği yoktur. Kaldı ki bunları burada birer küçültücü müşahede olarak da kaydetmiyorum. O zaman harp içinde ve orduda vazife alan okur yazar gençler ve genç yedek subaylar için milletin öz maddesi olan Anadolu köylüsü ve köylünün iç alemi ile bu çetin ve çıplak tanışma mutlu bir hadise olmuştur. Milli mücadeledeki yan yana kan ve silah arkadaşlığıyla kuvvetlenen bu kaynaşma, bugünkü millet birliğinin ilk başlangıcıdır. Çünkü ondan önce halk ile halkın içinden yükselen okur yazarlar arasında müşterek olan hiçbir şey yoktu. O zaman benim anlayabildiğime göre bizim askerler teker teker fert olarak dikkate değer birer varlık olmaktan ziyade bir topluluk, bir küme unsuruydular. Bu küme, bu toplum içinde her şeye kolayca ayak uydurabiliyorlardı. Fakat bunlardan herhangi biri topluluktan ayrılıp da tek başına kaldığı zaman kendi teşebbüs kudretiyle müstakil bir hareket yolu tayininden hemen daima aciz kalırdı. Topluluk içinde yahut da toplulukla ilgili işlerde daima tabi olacağı, arkasından gideceği bir önder arardı. Bu hal harbin kıta içinde idaresine sık sık tesir ederdi. Çavuşun subayını yahut kendini idare edeni kaybeden bir asker topluluğu kolayca dağılabiliyordu. Tehlikeli zamanlarda bir birlik dikkatle yayılacağı ve birbirinden açılacağı yerde bilakis birbirinin üzerine ve hemen daima kendini idare edenin bulunduğu tarafa toplanmak, yığılmak meyli gösteriyordu. Tek başına kalan askerin toplumla olan ilgisi hızla silinirdi. Bunlardan biri örneğin bir yolun ağzında bir kayanın başında tek başına nöbete bırakıldığı zaman derhal kendi öz benliğine dalardı. O zaman bir an içinde birlik disiplinin hemen dışına çıkardı. Kendi merasında, kendi tarlasına tek başına bir köylü oluverirdi. Bu gibi hallerde en dayanamadığı şey uykuydu. Düşman ve ölüm tehlikesini ileri sürmekle onu uykudan önlemeye çalışmanın hiçbir faydası yoktu. Çünkü bu askerler ölüme karşı cesur olmaktan ziyade ölüm hakkında ilgisiz, bilgisizdiler. Ölümü yaşamak gibi basit ve tabii sayıyorlardı. Tehlike anlamına ise şuurlarında hiç yer vermiyorlardı. Uyku için hiçbir hazırlığa ihtiyaç duymazlardı. Bir dakika hatta bir saniye içinde uykuya dalabilirlerdi. Bazen onları uyanık sandığımız zamanlarda bile uyumuş olurlardı. Siperin gerisinde silahı elinde, gözleri ileride ve sizin her şeyin yolunda gittiğinden emin olduğunuz bir anda güvendiğiniz bir nöbetçi derin uykulara dalmış olabilirdi. Bir topluluk içinde ve bozulmayan bir kumanda altında her şeyi yaptırabileceğiniz bir insanın tek başına kalınca toplum duygusundan bu kadar uzak oluşu insanı şaşırtan bir haldi. Burada belki harbin sebep olduğu talim ve terbiye noksanının da etkisi vardı. Ama topluluk içinde varoluş Anadolu halkının herhalde öz bir vasfıydı. Yaz sonuna doğru alayın makineli tüfek bölüğüne geçtim. Bu bölük o sıralarda ihtiyatlı olduğu için askerleri siper dışında ve başka cephelerinden de tanımak imkanını buldum. İlk işim talim saatlerinden başka bir de ders saatleri ayırmak oldu. O sıralarda savaş biraz tavsamıştı. Bölüklerin mevcudu arkadan gelen yeni kurallarla arttırılıyordu. Bugün ordunun bilgi yapısında Birinci Dünya Harbi'ndeki Osmanlı ordusuna bakarak çok şeyler değişmiştir. Fakat o vakit örneğin bizim bu makineli bölüğünde İstanbullu bir başçavuştan başka okuma yazma bilen kimse yoktu. Daha ilk derste belli oldu ki bu bölükte hangi dinden olduğumuzu doğru dürüst ve kesin olarak bilen kimse de yoktur. Derse başlarken İstanbullu başçavuşa dersi sadece dinlemesini, sual cevaplara katılmamasını söyledim. Sonra da askerlere sordum. Bizim dinimiz nedir? Biz hangi dindeniz? Hep birden elhamdülillah Müslümanız diye cevap vereceklerini sanıyordum. Fakat öyle olmadı. Cevaplar karıştı. Kimisi İmam-ı Azam dinindeniz dedi. Kimisi Hazreti Ali dinindeniz dedi. Kimisi de hiçbir din tayin edemedi. Arada İslam'ız diyenler de çıktı ama peygamberimiz kimdir deyince onlar da puslayı şaşırdılar. Akla gelmez peygamber isimleri ortaya atıldı. Hatta birisi peygamberimiz Enver Paşa'dır dedi. İçlerinden peygamberin adını duymuş olan birkaçına da peygamberimiz sağ mı ölü mü deyince iş gene çatallaştı. Herkes aklına gelen cevabı veriyordu. Bir kısmı sağ, bir kısmı ölüdür tarafını tuttu. Fakat birisinin kuvvetle konuştuğunu yahut bir tarafın daha ağır bastığını görünce diğer tarafın da kolayca o tarafa kaydığı görülüyordu. Peygamberimiz sağdır diyenlere, o halde peygamberimiz hangi şehirde oturur diye sordum. Cevaplar tekrar karıştı. Onu İstanbul'da, Şam'da yahut Mekke'de yaşatanlar oldu. Hiçbir yer tayin edemeyenler daha çoktu. Peygamber ölmüştür diyenlere de, peygamberimiz ne kadar zaman evvel öldü denildiği zaman bu sefer onlar şaşırdılar. 100 sene önce, 500 sene önce, 1000 sene önce diye gelişi güzel cevaplar verenler oluyordu. Fakat çoğu vakit tayin edemiyorlardı. Dinimizin adı ve peygamberimiz bilinmeyince de din ilkelerini ve ibadetleri doğru dürüst bilen hiç kimse çıkmadı. Ezan dinlemişlerdi fakat ezan okumayı bilen yoktu. Namaz kılan bir iki kişi çıktı fakat onların da hiçbiri namaz surelerini yanlışsız okuyamadı. Daha garibi niçin namaz kıldıklarını bir türlü anlatamadılar. Sonra köyünde cami olanlar ayağa kalksın dedim. Gerçi köylerinde cami olan birkaç kişi kalktılar. Fakat onlar da bayramlarda, cumalarda adet yerini bulsun diye camiye gitmişlerdi. Köylerinde mektep olan bir tek kişi çıkmadı. Bazı camili köylerde cami odasında küçük çocuklara imam tarafından Kur'an ezberletilmeye çalışıldığını görmüşlerdi. Ama usulü dairesinde ve ayrı bir köy mektebi gören kimse yoktu. İlk ders beni şaşırtmıştı. Bu bölük o zamanki milletin bir parçasıydı. Hepsi de Anadolu köylüleriydiler. Biz Anadolu köylüsünü dindar, mutaassıp bilirdik. Halbuki bu gördüklerim sadece cahildiler. Fakat asıl şaşkınlığım ikinci derste oldu. Daha ilk sual cevaplarda anlaşıldı ki, bu askerler yalnız hangi dinden olduklarını değil, hangi milletten olduklarını da bilmiyorlardı. ''Biz hangi milletteniz?'' deyince her kafadan bir ses çıktı. ''Biz Türk değil miyiz?'' deyince de hemen ''Estağfurullah'' diye karşılık verdiler. Türklüğü kabul etmiyorlardı. Halbuki biz Türktük, bu ordu Türk ordusuydu, Türklük için savaşıyorduk. Asırlarca süren maceralardan sonra son sığınağımız ancak bu Türklük olabilirdi. Fakat ne çare ki bu biz Türk değil miyiz diye sorunca estağfurullah diye cevap verenlerin görüşüne göre Türk demek kızılbaş demekti. Kızılbaşlığın ise ne olduğu bilinmiyordu. Ama onu herhalde kötü bir şey sayıyorlardı. Yahut belki de aslında kendileri kızılbaş oldukları halde böyle görünüyorlardı. Anadolu'da vaktiyle binlerce, on binlerce insan kızılbaş oldukları için öldürülmüşlerdi. Gerçi bu öldürülenler hakiki saf Türk aşiretler halkı Oğuz Türkleriydiler. Demek ki korku hala yaşıyordu. Dininde, milliyetinde birleşmiş olmayan bu bölük dersler ilerledikçe görüldü ki, devletin şeklini, devletin adını, padişahın ismini, devletin merkezini, başkumandanı ve onun vekilini de bilmemektedir. Hele iş vatan bahsine dönünce büsbütün karıştı. Kısacası vatanımızın neresi olduğunu bilen yoktu. Yahut da bütün bilgiler belirsiz, köksüz, şekilsiz ve yanlıştı. Bölüğü yakından tanıdıkça daha garip şeylerle de karşılaşıyordum. Askerlerin bir kısmı kendi isimlerini değil de başka adları taşıyorlardı. Künyelerinde yazılı yerler asıl doğdukları veya kayıtlı oldukları yerler değildi. Bu kayıtları düzeltmeye ve onları temize çıkarmaya uğraşırken bunu istemeyen, hatta işi büsbütün karıştıranlar da oldu. Böyle bir toplum bu harbi elbette ki ruhen isteyerek benimsemiş olamazdı. İşe yeniden baştan başlamak lazım geldi. Önce isimlerinden başlayarak bölüğün, taburun, alayın, onbaşının, çavuşun, subayın isimlerini öğretmeye giriştik. Sonra vatana, millete, dine doğru ilerledikçe garip bir takım ruh direnişleriyle karşılaşmaya başladığımı hissettim. Anlaşılıyordu ki bu direnişleri derin ve esaslıdır. Ben ilk adımda askerlerimi dindar ve mutaassıp zannetmiş fakat cahil bulmuştum. Ama ne de olsa bunlar cahil fakat Müslümandır diyordum. Halbuki biraz sonra anlaşıldı ki hepsinin nüfus kağıtlarına ve künyelerine geçirilen bu İslam kaydına bakmayarak bu kalabalığın içinde bir sıra birbirini tutmaz dinler yahut din tortuları, mezhepler, inancalar, tarikatlar canlı olarak yaşamaktadır. Bunların hepsinin ruhlarına köksüz inancalar, vehim, şüphe ve geçmişin tortuları hakimdir. Hatta bir aralık inandım ki bölükte hiç olmazsa aslını bilmeden de olsa kendini İslam sayanlar çoğunlukta bile değildiler. Aleviler, Yezidiler, Kızılbaşlar ve daha akla ve tasnife gelmeyen ve hepsi de geçmişin bilinmeyen köklerinden gelip mensubunu karmakarışık bir insanca çamuru içinde yaşatan bir sürü itikat döküntüleri bu insanları parça parça birbirlerinden ayırmaktadır. Bu görüş ve kanılara varınca bölüğün daha ilk adımda dinini, milletini ve vatanını bilmemesi şeklinde meydana vurduğu sert gerçek, güçlükle de olsa bir takım tarihi ve etnik sebeplerle az çok izah edilebilir bir hal almaya başladı. Tam o sıralarda yayınlanan bir kitaptan bu konular için çok faydalandım. Bu kitapta, dipnot, kitabın ismi Hurafattan Hakikate, yazan Şemsettin Bey, Günaltay, eski başvekil. Bu kitapta Anadolu'da yerleşen bütün dinlere ve rejimlere karşı daha eski din ve itikatların çeşitli maskeler altında yaşattığı direnişler çok açık olarak anlatılıyordu. Bu din ve inanca kalıntıları bilhassa İslam akidelerine karşı dayatıyorlardı. Bu dayatışta Hristiyanlıktan önceki itikat kalıntılarından başlayarak Hristiyan unsurlarının, İran itizallerinin ve akla gelmez daha binbir ruh döküntüsünün tesiri canlı bir şekilde yaşıyordu. Bu mukavemetlerin tarihi bazen batınilerde olduğu gibi aktif bir mücadele şeklinde yürümüştü. Dipnot: Batıniler 9. yüzyılda Selçuk veziri Nizamül Mülke ve umumiyetle idari otoritelere karşı suikastler tertip ederek savaştılar. Merkezleri Batı İran'da Alamut Kalesi'ydi. Bazen de Alevilerde, Yezidilerde olduğu gibi pasif bir mukavemet şekline bürünmüştü. Yolsuzluk, mektepsizlik, adaletsizlik, idaresizlik, toprak ağalarıyla şeyhlerin her tarafta el ele verişi de devlet otoritesinin ancak vergi veya asker almak için köyü hatırlayışı bu direnişleri kolayca besliyordu. Bu sonuçlara varınca elindeki silahın sağlamlığına güvenemeyen bir şövalye gibi harbin neticesine ve memleketin geleceğine olan güvenini zaman zaman duman bürüdüğü oluyordu. Harbi ruhen benimsemeyen, nerede ve niçin harp ettiğini bilmeyen, hatta kendi varlığının cahili olan askerlerimle uğraşırken onlara acımakla onları yadırgamak arasında bazı ruh çatışmaları duyardım. Bu insanlar neye yarar derdim? Bu adamlarla bu birbirini tutmayan, birbirine yapışmayan insan malzemesiyle hangi toplum yapısı düzenlenebilir? Ancak disiplinin kıskacı içinde savaşıyorlar ve ölüyorlar demektir. Bu şehit künyesi diye askerlik şubesine gönderdiğimiz isim, belki de hakikatte yakalanmış bir asker kaçağının uydurma adıdır. Galiba biz kendi kendimizi aldatıyoruz. Galiba ilerimizde Turan'ı kurmak isterken, gerçekte arkamızdaki Türkiye bile bizim değil. Hatta ilk iş belki de Turan'dan önce Türkiye'yi kurmak ve kazanmak. Fakat düşüncenin seli bu kayaya çarpınca karşımda gene bizim bölüğü görüyordum. Maddesi, niteliği ve iç yapısı bilinmeyen bölüğü. Yani o zamanki Anadolu'nun, o zamanki Anadolu toplumunun gerçek bir parçasını. O vakit, peki ya ama diyordum, bu insanlar kendi sefaletlerinden niçin kendileri sorumlu olsunlar? Evet, kendi maddi ve manevi sefaletlerinden. Yüzyıllar boyunca bu insanlara ne verdik? Köylerine yol mu yaptık? Yol başına mektep mi kurduk? Cami, muallimi, imamı var mı? Hastalıklarıyla mı savaştık? Eşkıyaya, toprak ağasına, şeyhe, mütegallibeye karşı onu koruduk mu? Dinin hükümlerini, milletin adını, vatanın sınırlarını öğrettik de öğrenmediler mi? Verdiği vergileri aldığımız askerleri ne yaptığımızı söyledik mi? Padişahın adını nereden bilsin? Başkentin adını nereden bilsin? Hatta bütün bunlara rağmen onun bugün gene burada olmasına şükretmeli. Yoksa bu at bir gün başını kaldırır ve bizi üstünden atabilir. Hem biz onu ayıplarken acaba biz dinimizi biliyor muyuz? Milletimizin adı bize malum mu? Türk müyüz yoksa Osmanlı mı? Vatanımız nerede başlıyor, nerede bitiyor? Anadolu'dan daha büyük olan ve şimdi her sınırında şu beğenmediğimiz Anadolu çocukları çarpışan o Arap çölleri acaba vatanımız mı yoksa değil mi? Bu suallere biz hangimiz cevap verebiliriz? Vatanımız Türkiye mi yoksa hayalimizde yaşattığımız Turan mı? Bunun cevabı nedir? Şu beğenmediğimiz insan varlığının iç aleminde bin bir çeşit hurafenin, bin bir çeşit inançların kalıntıları yaşıyor, doğru. Fakat biz acaba neye inanıyoruz? Hem onun zararı yalnız kendine, halbuki biz kendimizle beraber onları da birden batırabiliriz. Harbi ruhen benimsemediyse suçu ne? Harbi açan, harbi isteyen o mu? Yahut biz bu harbi açarken ona sorduk mu, ona anlattık mı? Hatta bu harbi açanlar bu maceraya girerlerken bize sordular mı? Yargıların düşüncelerim bu noktalara varınca artık daha ilerileri düşünmekten korkardım. Hemen cebimden düdüğümü çıkarır üflerdim. Bölüğümü içtima yerine toplardım. Koşarak, kakışarak gelirler, iki sıraya dizilirlerdi. Ökçelerini birbirine vurarak, çarıklarının burunlarını açarak ayaklarını bitiştirirlerdi. Kollarını yanlarına yapıştırırlardı, başlarını kaldırır beklerlerdi, bir emir verilsin diye. O zaman gözlerimi her birinin üstünde, her birinin yüzünde ayrı ayrı gezdirirdim. Bu insanlar şimdi bana daha yakın, bu yüzler bana daha manalı, daha mülayim görünürlerdi. Her birinde beğenilecek vasıflar, işaretler sezerdim. Saflar adeta bir takım yeni manalar alırdı. Bu tek olunmuş insan kuvveti bir takım değerler, bir takım istidatlar, bir takım gizli kudretler taşıdığını ilan eder gibi olurdu. Hayır derdim, bunlar günahsız, bunlar değerli varlıklardır. Bunlar daha aydın bir yarının yapıcılarıdırlar. Asıl suçlu biziz, onlar bizi affetmelidirler. Askerlerimden birçoklarının simasını hala hatırlarım. Şimdi ve nice yılların ardından da olsa onlara seslenmek istiyorum. Yaşayanlarınızın yolu açık olsun. Şehitlerinize, ölenlerinize Allah rahmet etsin çocuklar. Harbin yeni bir kışı daha çıktı. Biz şimdi Cemendağ, Karadağ denilen bir silsile üzerinde ve 3100 rakımlı bir tepe bölgesindeydik. 3100 metre yüksekliğindeki bir tepenin mahrumiyet içindeki bir kış harbinde gösterdiği manzaranın pek o kadar iç açıcı olmayacağı tahmin edilebilir. Galiba bunu o zaman düşünenler de oldu ki bu tepenin asıl adı bir ordu emriyle değiştirildi. Buraya Güzel Tepe ismi verildi. İsim değişti. Fakat hayat her türlü vasıtalardan mahrum bir memleketin 3100 metre yükseklikteki bu dağda yürütmeye çalıştığı bir kış savaşı hayatı olarak kaldı. Böyle bir hayatın maddi hikayesini anlatmak bu kitabın konusu değildir. Bu hikayeleri hem anlatmak hatta hem de düşünmek istemem. Ben burada o günlerin daha ziyade ruhi cephesine biraz değineceğim. Cephede siperlerin gerisinde boydan boya zeminlikler uzanıyordu. Bunlar toprak altına kazılmış kovuklardı. Yakacak kıttı. Bulunabilen yakacak parçaları vaktiyle bu dağları örten ve sonra belirtisi bile kalmayan orman ağaçlarının taş toprak altında kalmış ve oralardan çıkartılan köklerinden ibaretti. Aydınlatacak ise yoktu. Kar zeminlikleri bazen hatta kapılarıyla beraber örttüğü için zeminliğin içi gündüz bile bir gece karanlığına gömülürdü. Bu gibi zamanlarda hayatın akışı 1. Dünya Harbi devresindeki bütün mevzi harplerinde olduğu gibi sıkıcı, yeknesak ve melankolikti. Bu gibi harplerde zafer daima en son yıpranan tarafın olur ve yıpranış önce ruhlarda başlar. Harbin insanı oyalayıcı geniş hareketleri yerine aylar ve aylarca saplanılan siperlerin kasveti başlayınca ruhlara ilk saran şey melankolidir. Bu melankoli insanın kendi içine dönüşüyle başlar. Bir erin, basit bir askerin kendi içine döndüğü zaman orada bulduğu şey kendi maddi ve brutal şahsiyetidir. O ya bir köylüdür ya bir kasabanın ilkel kalabalığı içinden gelmiştir. İlk duyduğu ihtiras midesinden gelir. Sonra da hemen cinsi benliği şahlanır. Karısı, nişanlısı gözünde tütmeye başlar. Köylü yahut evi günler hatta haftalarca süren uzak yolların ötesindedir. Fakat onun kafasında zaman mefhumu da mesafe mefhumu da bulanıktır. O arkada görünen dağı aşınca yolların nasıl olsa kendi köyüne çıkacağını zanneder ve bazen de bunun için yolu tutar kaçar ve suçlu olur. Dipnot, Irak cephesinde esir düşüp de İngilizler tarafından Hindistan'ın ötesinde Malaya'ya sürülen Sandıklılı bir çavuşun bir gün Malaya ormanlarındaki kamp yerinden Sandıklı'ya dönmek için kaçtığını ve tabii yakalandığını çok yıllar sonra kendi ağzından dinlemişimdir. Ama bu çavuş eğer yakalanmamış olsaydı gene de Malaya'dan Sandıklı'ya varılabileceğine inanıyordu. Bu basit insan köyünü bulmak için bir gece karanlıklara karıştığı yahut kendi tabirince cahillik ettiği şeytana uyduğu zamanda tıpkı dağarcığını omuzlayıp askerlik şubesine vardığı ve asker ocağına yollandığı zamanki kadar saf bir insandır. Onun bir gün birden siperini bırakıp yollara düşmesi ne savaştan gelen bir ölüm korkusundandır ne meşakkatlere dayanıksızlığındandır. Nitekim bir gün yakalanır cepheye gönderilirse sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin ve sessiz gösterilen hizmetleri gene aynı itaat içinde yapar. Uzayan ve cıvıklaşan bir harbin melankolisi içinde subayların reaksiyonları ise o zaman çeşitliydi. Esas mesleği askerlik olan ve hayatlarını orduya bağlayan muvazzaf subaylar üstünde bu halin göze çarpan bir tesiri görülmezdi. Onlara kendilerini bu harp arabasının birer çivisi, tekerleği gibi ona bağlı, ondan ayrılmaz sayarlardı. Harp tapsayınca işleri siperi bir garnizon, bir kışla haline getirmeye çalışmak olurdu. Zeminliği düzeltirlerdi, kendilerine derme çatma kerevetler, masalar, sandalyeler yaparlardı. Cepheye yerleşirlerdi. Terfiler vaktinde gelir ve ara sıra madalyalar da gönderilirse işlerde aksayan hiçbir şey yok demekti. Bu hayat bu tip subayın asli ve daimi sanatıdır. Hatta onu bunun içinden çekip çıkarırlarsa kendini işsiz ve gayesiz hisseder. Fakat her biri bir başka meslek peşinde koşan, hayat için ayrı gayeleri, ayrı tasavvurları olan ve bir takım mefkurelere sahip bulunan, hülasa az çok kitap adamı sayılan yedek subaylar için bu reaksiyon daha başka olurdu. Onlar kendi içlerine dönünce orada evvela kendi belirli veya belirsiz gelecek kaygılarıyla karşılaşırlardı. Birinci Dünya Harbi'nde bunların bir kısmına ve özellikle en gençlerine ruhlarını kaptırdıkları örneğin Turan gibi ülkeler hakimdi. Bu mefkurelerin sınırları gerçi hayal bulutlarına karışırdı. Fakat işin çekiciliği de zaten bundaydı. Bir kısmı mekteplerini bitirmiş, bir kısmı henüz mektep çağında bulunan yedek subayların daha yaşlıca olanlarının ruhlarında ilk reaksiyon o devirde önce şu sürüp giden harbin kendilerine göre tahliliyle başlardı. Sebepler, gayeler, kıymet hükümleri üstündeki düşünceler, yaşanılan macerayı her gün biraz daha didiklerdi. Rahat ve hür bir hayat arzusu yahut sivil hayata bir an önce dönüp orada macera ve mücadele meyilleri kendini gösterirdi. Hatıralar, platonik aşklar, asi şiirler meydan alırdı. Ortaya yazı olarak dökülen şeylerin hepsine hakim olan ruh, bu genç aydın veya yarı aydın insanların daha başka bir hayatı özdeyişlerinden ibaretti. Ordunun kurmay büroları cephelerdeki bu depresyon yahut ruh düşüklüğü hallerini galiba bilirlerdi ki, böyle zamanlarda hareketler, meşgaleler icat etmeye çalışırlardı. Siperlerin gerisinde mızıkalar çaldırırlardı. Uzak cephelerdeki zaferlerimiz veya müttefiklerimizin zaferleri hakkında çeşitli tebliğler yayınlayarak bunun havayı kımıldatmasına önem verirlerdi. Başkumandanlık harbin pek yakında biteceğini ve nihai zaferin mutlaka bizim olacağını temin ederdi. Yahut da lüzumsuz bile olsa baskınlar, taarruzlar tertiplenirdi. Bunların gayesi durulan, bozulmaya başlayan havayı dalgalandırmaktan ibaret olsa gerekti. Mamafih birçok genç subaylar bu hareketlere gönüllü olarak katılırlardı. Bir şeyler yapmak, kımıldamak ve zindeliklerini bulmak için. Başkumandanlık vekaletinin Rusya'da bir ihtilal çıktığı ve Rus çarının tahtından indirildiği hakkında 1917 Şubat'ında yayınladığı tebliğ işte böyle bir hava içinde cepheye ulaştı. Bu tebliğ önce ne askerlere ne bize çok bir şey ifade etmedi. Bu tebliği askerlere zaten biraz dikkatli anlatmak lazım geliyordu. Çünkü söylenecek yanlış sözlerin arkasından onlar artık harbin bittiği manasını çıkarırlar, sonra da terhisin uzadığı görülünce bundan cephe zarar görebilirdi. Bize gelince, bizim ihtilal mefhumundan bütün anlayışımız 1908'de Manastır'daki hürriyet ilanı hikayelerinden dışarı çıkamıyordu. Bu hürriyet günlerinin ise anılarda pek de eler tutar tarafı kalmamıştı. Fakat ne de olsa ihtilal ihtilaldi. O zamanlar Manastır'da Selanik'te bulunmuş olan yaşlıca subaylar Rusya'daki işi derhal bizdeki hürriyet ilanına benzettiler. Bilgiç vaziyetler aldılar. Fakat olaylar biraz ilerleyince onlar da ipin ucunu kaçırdılar. Onların da bilgi hazineleri pek çabuk tükendi. O devirde en çok okuyanlarımızın kafalarında bile dünyanın siyasi, sosyal akımları hakkında en küçük bir fikir yoktu. O zamanki aydın veya yarı aydının dünya görüşü, Balkan Harbi sonu ile Cihan Harbi arasındaki bir yılın içinde, daha ziyade Fransızların harca alem yazarlarından acele Türkçe'ye aktarılan bir takım çevirilere dayanıyordu. Hele dünya siyaseti hakkında bütün bildiklerimiz dünyanın ittifak ve ihtilaf devletleri arasında iki cepheye ayrılmış olmasından ibaretti. Ve biz ittifak devletleri cephesindeydik.